İpek Yolu'nda yine sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bugün de her zaman olduğu gibi keyifli, güzel bir İstanbul sohbetiyle başlayacağız programa. Programı sizler için ben Hülya Aksadüzgün hazırladım, sunmaya çalışacağım. Ana kumanda masamızda sevgili Muhittin Yaygın Göl, yönetmen masasında Saliha Mengüç bizimle birlikte. Paçan Doktor Ekrem Buğra ikinci de stüdyomuza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhaba. Bugün İstanbul turu yapacağız ama biraz daha gözle görülür bir şeyleri paylaşacağız. Çünkü yüksek yapılar.
Kuş bakışı bakacağız bugün İstanbul'a.
İstanbul'un kulelerini konuşacağız. Kule derken farklı işler için yapılmış, mutlaka sebepsiz bir yükselti değil.
Tabii.
Pek çoğunun bir sebebi var, yaptığı bir görevi var değil mi?
Tabii. Yani burada bizim kuleden kastımız hakiki manada kule. Yoksa efendim herhangi bir fener değil. Hı hı. Yani deniz feneri değil veya bir kale burcu manasında kule değil. Hı hı. Burada bizim kastettiğimiz kule olarak yapılmış, o maksatla kule olarak kendisinden istifade edilmiş binalar var, hı hı, İstanbul'da. Hı
hı. Onları gezeceğiz.
Çok kimse hemen belki hatırına gelir. Zaten iki tane bunlar. Zaten bir tanesi Galata Kulesi'dir. Hı hı. Bir tanesi Beyazıt Kulesi'dir. Eskiden yeniye doğru gidelim isterseniz. Tamam. Önce Galata Kulesi'nden bahsedelim. Hı hı. Her ne kadar İstanbul, eski İstanbul'daki kule daha yeni ise de biz eskisinden bahsedelim. Şimdi Galata Kulesi İstanbul'un 3 kısımdan oluştuğunu daha önceki programlarımızda söylemiştik. Nefsi İstanbul, yani sur içi, hakiki İstanbul. Galata, yani Haliç'in öte tarafı. O zaman Beyoğlu ve diğer mahallelerin hiçbirisi yok. Hı hı. Karşıda Üsküdar. Peki Boğaziçi ne oldu? Boğaziçi çeşitli köylerden müteşekkil. İstanbul'un, hı hı, köyleri onlar.
Hep yeşil mi oralar?
Hep yeşillik.
Yani böyle deniz kenarına kadar varan yeşillik.
Hep yeşillik,
yeşillik
tabii. Zaten İstanbul Boğazı'nın özelliği o. Denize kadar yükselti devam ediyor. Zaten çok kimse şimdi gözünün önüne gelir. Boğaz'dan yukarı Karadeniz'e doğru gittikçe o sahil yolu daralır. Hı hı. Sahil yolunun hemen yanında bir yükselti başlar. Evler onun üstündedir.
Zor bir yoldur.
Zor bir yoldur. Yani Boğaz aşılması zor bir yerdir. Zaten o yol çok sonraları açılmıştır. Ve yollar açıldıktan sonra, vapur seferleri başladıktan sonra Boğaziçi şenlenmiştir. Eskiden Boğaziçi'nin ulaşımı sadece, hı, denizden olurdu. Hı hı. Karadan mesela Emirgan'a, Kanlıca'ya gitmek mümkün değildi.
Şimdi hala mesela diyelim ki Boğaz köylerinden Fenerlere gitmek isteseniz ya da Hisarlara,
evet,
gitmek isteseniz
zahmetli bir yolculuk
zahmetli
yaparsınız.
Bir zor,
evet, virajlı, dar bir yolda ve zahmetli bir yolculuk, hı hı, yaparsınız. Kışın da ve yağmurlu havalarda da gitmeniz son derece zor olur. Siz, hı, çöker ilahir. Şimdi bu kulelerden bir tanesi Galata'da. Galata ismini Keltlerden alan, daha önceki programlarda defalarca anlatmıştık. Çok eski bir şehir. Halkı Rumlardan oluşmuyor, Cenevizlerden oluşuyor. Cenevizler, Cenovalılar yani İtalyanlardan. Burada ne geziyorlar? Cenevizler dünyanın en tüccar milletlerinden birisi. Hı hı. Fenikeliler bırakmış, Kartacalılar almış. Kartacalılar bırakmış, dünya ticaretini Cenevizler almış. Cenevizler her yerde koloniler kurmuştu. Onlardan birisi de bu Galata'daydı.
Koloniden kasıt küçük yerleşim
birimleri. Küçük yerleşim merkezleri. Şimdi şöyle, Cenova'da tüccarlar devamlı oraya gidip gelemiyor. Oraya bir temsilcisini veya bir oğlunu veya bir ortağını bırakıyor. Veya kendisi bizzat gidiyor. Dükkan açıyor. Arada bir Cenova'ya geliyor. Bir müddet sonra artık devamlı orada o koloni olarak kurulan yerde yaşamaya başlıyor. Nesiller artık orada doğuyor, orada büyüyorlar. Başka tüccarlar var. Onların aralarında bir temsilci var. Kendileri bir güvenlik kuvveti oluşturuyorlar, milis kuvveti oluşturuyorlar, idare amirleri var derken bir küçük şehir, site, hı hı, şehri oluyor. Mesela Amasra bir Ceneviz kolonisiydi, Manisa'nın Alaşehir bir Ceneviz kolonisiydi, Kırım bir Ceneviz kolonisiydi eskiden, Galata'da bir Ceneviz kolonisiydi. Cenova'nın muhtelif yerlerde kurmuş olduğu, hı hı, ticaret şehirleri. Küçük bir yer, daha önce burada tabii Bizans imparatorları hakim, fakat yaşayan insan yok.
Hı hı. Şimdiki, ya daha doğrusu Osmanlı düzeninde olduğu gibi. Evet. Yaşayan yok ama hakim.
Hakim. Hı hı. Yavaş yavaş Cenevizler oraya yerleşmeye başlıyorlar. İlk Galata Kulesi'ni buraya o zamanki Bizans İmparatoru Anastasius Dilozus yaptırıyor. Ve buraya Christea Turris, Turris Yunanca kule demek. Tower İngilizcesi, hı hı, aynı kökten geliyor. Tur Fransızcası kule demek. İsa Kulesi demek. Christea İsa'nın kulesi. Yani ona bir mistik anlam vermiş. Ahşap bir kule. Kuruluş sebebi gözetlemedir. Sadece.
Yani denizi mi gözetliyor?
Denizi, oradan denizden gelenleri, gelebilecek olanları gözetleme kulesi olarak yapılmış.
Bir noktada ticaretini güvence altına almak için.
Tabii, emniyetini, ticaretini. Daha sonra oraya Cenevizler yerleşmeye başlayınca kendilerini korumak için Cenevizler bulundukları küçük sitenin etrafına bir sur örüyorlar. Buna, hmm, Galata surları denirdi. Yakın zamana kadar bunlar
yakın
duruyordu.
Yakın zamandan kasıt?
Cumhuriyet'in ilk yıllarında da hala bunun eserleri vardı. Sonra yol açmak, şehri genişletmek vesileleri bunlar yıkıldı.
Nereden geçiyordu şimdiki çizgiyle?
Şimdi Perşembe Pazarı'nın arkasından başlıyor Arap Mahallesi'nde. Şimdi ben tabii sokak isimlerini falan bilemiyorum. Yani tünele çıkmadan surlar dönüyor, Tophane'ye kadar iniyor. Hala o Tophane'de ve Perşembe Pazarı'nda surların kanatlarında var.
Şimdiki Bankalar Caddesi, Bankalar Caddesi'nin üstünden geçiyor.
O kısmı küçük bir yerdir orası. Galata aslında küçük bir yerdir. Galata yakası dediğimizde büyük ama Galata'nın kendisi küçüktür. Küçük bir site. İşte o surların bir parçası olarak bu eski ahşap kuleyi yıkıyorlar Cenevizler. Şimdiki Galata Kulesi'ni yapıyorlar. Galata daha önce de söylemiştik. Bir küçük İtalyan şehri hüviyetini taşıyan taşlar sokaklarıyla, evleriyle bir yer. Hala da öyledir. Galata Kulesi de Pisa Kulesi'ne benzeyen, İtalyan kulelerine benzeyen tarzda yapılmış.
Hafif eğriliydi ondan.
Hafif eğriliği. Eğriliği ben şöyle düşünüyorum. Orası meyilli bir arazidir. Hafif tepedir. Belki ondan kaynaklanan bir eğrilik olabilir. Göz yanılması olabilir. Veya hakikaten öyle bir yanılma. Çünkü ben statik olarak hesaplamış değilim. Yani evet baktığınız zaman hafif bir, çok hafif bir meyil var. Acaba bu şey mi, Mimar Sinan'ın cami minaresini eğik gören çocuk gibi diye bazen düşünüyorum. Hani demiş çocuk minaresi eğri demiş. Mimar Sinan da düzeltelim o zaman. Hatalar gelip düzeltmişler. Çünkü göz çok mühimdir. İnsanlar gördüğüne tabidir. O söz öyle devam eder. Minare eğri. Bu da öyle de olabilir. Hakikaten eğri de olabilir. Pisa Kulesi'ni hatırlatacak derecede eğri de olabilir. Fakat benziyor. Taştan yapılıyor kule. Yine yapılma maksadı gözetlemektir. Yani yangın için değil, fener için de değil, gözetleme. Neyi gözetleyecek? Bunlar Cenevizler burada bir küçük koloni. Her an Bizans'ın ve başka kötü niyetlilerin taarruzuna uğrayabilirler.
Bir de zenginliğin olduğu bir yer değil mi?
Mal geliyor, mal iniyor, mal yükleniyor, para var. Çok aktif, çok canlı bir yer. Onun için bu gözetleme kulesine ihtiyaçları var. Emniyet için.
Görevini yapmış mı?
Tabii uzun yıllar Galata kolonisinin görevini yapmış. Şekli aynı şimdiki gibiydi. Tepesi külahlı. Bir üstünde taraçası var. Yaklaşık 50 metre yüksekliğindedir. 55 metre yüksekliğindedir Galata Kulesi. Orijinali de öyleydi. Fakat bir takım değişiklikler oldu. İstanbul fethedildikten sonra Galata Kulesi tabii Türklerin eline geçti. Bir müddet boş kaldı. Osmanlı gemilerinin aletleri onun mahzenine kondu. Bir depo, mahzen görevi gördü. Daha sonra Sultan 3. Murat zamanında burayı rasathane yapmayı düşünüyorlar. Ve rasathane oluyor.
Bir gözlem kulesi.
Gözlem kulesi, rasathane. Bir müddet bu şekilde faaliyet gösterdikten sonra rasatçıların ölmesi ve burada bir takım suistimallerin işlenmesi üzerine Sultan Murat burayı kapatıyor. Zaten çok suistimal edilir. Yani Osmanlıların bilime karşı olduklarını söylerler bundan dolayı. Halbuki bu rasathaneyi kapatmalarının sebebi o bilime karşı olmaları değil. Burada bir takım gayrimeşru, yani şunu söyleyeyim, doğrusunu söylemek gerekirse buradaki astronomlardan, müneccimlerden bir tanesi burayı fal merkeze dönüştürüyor. Kuyular kazıyor, fal bakmaya başlıyor, bilmem ne yapıyor.
Bu astrolog aynı zamanda bir Türk mü?
Tabii Türk. Yani Arap menşeli bir Türk. İranlı ve Arap iki müneccim. Müneccim deniyor o zaman ilmi nücum astronomlara. Yıldız bilimi yani. Padişah bunu öğrenince derhal burayı kapatıyor. Çünkü fal bakmak, evet, fal baktırmak Osmanlı toplumunda yasaktı. Evliya Çelebi bura hakkında tabii her zaman olduğu gibi bilgi veriyor. Evliya Çelebi olmasa İstanbul'un o zamanı hakkında bilgi sahibi olamazdık. Bu şeyde bilgileri, enteresan bilgileri var. Nasıl yapıldı, nasıl kullanıldı, o anda ne olarak kullanılıyor? Etraflı Evliya Çelebi bize bilgi veriyor. Galata Kulesi'nin bir hususiyeti de Sultan 4. Murat zamanında ilk uçan Türk ünvanını alan Hezarfen Ahmet Çelebi'nin uçma tecrübesini buradan başlatmasıdır. Hezarfen Ahmet Çelebi buradan uçuyor. Kendine göre kanatlar yapmış. Galata Kulesi'nden havalanıyor ve boğazı uçarak geçiyor. O kanatlar sayesinde karşıda Doğancılar, bir Üsküdar'ın bir tepesidir. Oraya iniyor.
Bununla ilgili çeşitli hikayeler var. Doğru, yanlış.
Yani Hezarfen bu hadisenin doğru olmadığına inananlar var. Yani böyle bir hadisenin olmadığını. Çünkü kaynaklarda fazla geçmiyor. Evliya Çelebi bahsediyor. Bir iki küçük kronikte bundan bahsediliyor. Evliya Çelebi'nin sözlerine kayd-ı ihtiyatla bakıldığı için abartma, mübalağa huyudan dolayı bunun da uydurma olduğunu düşünüyorlar. Fakat Osmanlı tarih geleneğinde şöyle bir hususiyet var. Siyasi tarih bakımından önemli olan şeyleri yazmışlar. Sosyal tarih bakımından önemli olan şeyler o zamanki kaynaklara geçmemiş. Sözlü kültür olarak
aktarılmış. Bu da önemsiz mi kalmış?
Önemsiz. Yani bu da bundan dolayı muhtemelen çok kaynakta zikredilmemiş. Yani ben hemen Evliya Çelebi zikretti diye bunun doğru olmadığı söylenemez. Yani böyle bir insan yaşamış. Tevatür çok önemlidir. Yani insanlar arasında bazı şeylerin anlatılarak gelmesi mühimdir. Ve tarihi bazı bilgileri böyle öğreniyoruz. Yani bunu inkar etmenin manası yok. Hele ki eski insanlarda sözlü kültür ön plandaydı. Sözlü kültür mühimdir. Siz sözlü kültürde böyle birisi var. Yaşamış, Cezayir'de ömrünü tamamlamış, padişahın huzuruna çıkmış, meşhur. Ama bir çala kalem bunu reddetmek mümkün değil. Fakat dediğim gibi hakkında çok rivayetler var bu Hezarfen Ahmet Çelebi'nin. Hezarfen Ahmet Çelebi Galata Kulesi'ne böyle bir hatıra bahşetmiş. Yani Galata Kulesi tarihinde tarihimizde ilk uçan Türk. Tecrübesini yapan başkaları olmuş, Legari gibi, İsmail Cevheri gibi. Fakat onlar muvaffakiyetle neticelenmemiş. Düşmüşler, uçamamışlar.
Ama demek ki böyle bir yol varmış.
Var.
Yani hiç olmasa, hiç tartışılmamış, hiç denenmemiş olsa yani nereden çıktı şimdiye kadar? Tabii. Hiçbir kayıt yok diyebilirsiniz.
Efendim, tekmili sınav telavuku efkar iledir diye eski bir tabir vardır. Yani fenlerin mükemmelleşmesi, tekamül etmesi telahuk-ı efkar, fikirlerin, deneylerin, tecrübelerin birbirine eklenmesiyle oluşur. Yıllarca insanlar bir şey üzerinde çalışır, onun çeşitli unsurlarını geliştirir, bulur. En son onu formüle etmek birine nasip olur. Şimdi mesela herkes Edison, elektrik deyince Edison aklına gelir. Ve zannederler ki elektriği biz bütünüyle Edison'a bağışlıyoruz. Hayır, hiç alakası yok. Edison'un yaptığı çalışma elektrik hakkında yapılan çalışmaların milyonda biri bile değildir. Yıllarca elektrik üzerinde çalışılmış, eserler yazılmış, deneyler yapılmış, tecrübeler yapılmış. Yıllarca. Bütün hepsini bunlar Edison'a kadar gelmiş. Edison bunların hepsinden istifade etmiş. Ampul yakmak ona nasip olmuş.
Yani bardağı o içmiş. Halbuki başkaları doldurmuş.
Şimdi bu da böyle. Yıllarca insanın uçması hususunda bir takım tecrübeler yapılmış. İnsanlar bu yolda hayatlarını vermişler. En son bütün bunların tecrübelerinden ders alan birisi o kadarcık da olsa uçmayı başarmış. Bunu hemen çala kalem yok demek biraz şey değil. Yani ilmi olmuyor. Evet, kaynakları çok sağlam olmayabilir ama hangi kaynak sağlam ki? Tarih elinizdeki malzemeyle konuşabildiğiniz bir sahadır. Elinizde malzeme neyse o. Malzeme olmayınca yok diyemezsiniz. Yani malzeme yok ama o işin olmadığını göstermez.
Ve Türk geleneklerini bilmek lazım herhalde, var veya yok derken.
Bizde öyledir. Bizde sözlü kültür esastır. Yani bir şeyin sözlü olarak anlatılması çok mühimdir. Yani bakmayın, Osmanlı tarihlerinin çoğu sözlü olarak anlatılma neticesinde yazılmıştır. Mesela Aşık Paşazade babasından duymuştur. O da babasından duymuştur. Bunlar devlet içinde yetkili kimselerdir. Bunlar o kitaba geçirmiş Aşık Paşazade. Mesela benim kendi ailemle ilgili aile içinde söylenen şey babamdan duyduğum, babamın babasından duyduğu, onun babasından duyduğu. Böylece nesillerdir bize gelen 100, 200, 300 yıllık bilgiler var. Şimdi bunlar kayıtlı değil, kuyutlu değil ama aile içinde anlatılan bilgiler. Çala kalem yoktur, kaydı yoktur diyemezsiniz. Bu bir kültürdür. Sözlü kültür üzerine kurulmuştur. Biz sözlü kültürden yazılı kültüre geç geçtik ama bunu inkar etmek mümkün değildir. Tarihimiz sözlü kültür üzerine kurulmuştur. Bunu inkar etmek mümkün değil.
Küçük bir ara verelim isterseniz. Tamam. Ardından hem Galata Kulesi ile hem onun karşı tarafında belki birbirlerine bakan bir başka kuleyle, Beyazıt Kulesi ile devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın sevgili dinleyiciler. Küçük bir ara, daha sonra birlikteyiz. Doçent Doktor Ekrem Burra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. İstanbul'un meşhur kulelerinden Galata'yı konuşuyoruz. Belli bir döneme kadar getirdik ama tabii devam ediyor Galata.
Tabii,
geçirdiği tamiratlarla ve yaptığı işlerle.
Tabii. Şimdi Galata gemicilere mahzen olarak kullanılmış. Hezarfen buradan havalanmış ve burada muntazaman mehter konserleri düzenlenilmiş. Bu kulede.
Kulenin
yukarıda,
içinde.
Yukarıda ve etrafında mehter konserleri. Bir yangın çıkıyor Lale Devri sıralarında. Bu yangında kulenin külahı yanıyor. Ve kule bir müddet atıl kalıyor. Yangın olduğu için harap oluyor. Tamiri de mümkün değil. Fakat taş olduğu için tamamen yanmıyor. Böyle kalıyor. Sonra tamir ediliyor. Osmanlılar tarafından. Yine gözetleme kulesi olarak kullanılıyor. Arkasından Sultan 3. Selim zamanında bir yangın daha oluyor ve şiddetli bir yangın.
Bölgede çıkan bir yangın mı yoksa sadece
Galata yangını. Hmm. Galata'da Galata'nın yangınları meşhur. Taş ama işte ticaretin yoğun olması, hareketli olması. Hmm. Burada çok yangın çıkmış Galata'da. Fakat Allah'tan ki taş olduğu için Galata fazla ortadan kalkmamış. Hmm. İstanbul Mahallesi'nde olsa o yangınlar mahalle ortadan kalkıyordu. Sultan 3. Selim burayı esaslı bir şekilde tamir ettirmiş. Bu Galata Kulesi'ni. Ve ondan sonra Galata Kulesi'nin artık külahı yok ama. Külahsız olarak.
Üzerini mi kapatıyorlar?
Üzerini kapatıyorlar. Düz. Şimdi o cam ekranda bir çerçevesi var. Hı hı. Onun üstü düz. Düz bir çatı. Hı hı. Ve Sultan 3. Selim'in tamiratı 3 aşağı 5 yukarı günümüzdeki binanın esasını teşkil ediyor. Hı. Ufak tefek tamiratlar falan yapıyorlar. Sultan 2. Mahmut zamanı bir yangın daha oluyor. Burada. Bu yangında yine tamir ediliyor burası. Ve bugünkü hali o yangından kalma son halidir. Hı hı. Ve fakat 1960'larda zannediyorum külahı tekrar konarak eski haline döndürüldü. Yani eski hali külahlıydı. Hı hı. Ya, Sultan Selim zamanında yandı külahı, külah gitti düz oldu. Bundan 40-50 sene önce tekrar üzerine külah yapılarak aslına döndürüldü.
Restore edildi.
Fakat bir farklı ki şimdi eskiden bir kattı o. Şimdi hı. üzerinde iki küçük kat daha vardır. Külahın altında. Hı
hı. Bunlar halka açık katlar değil mi? Şimdi halka restoran, açık, olarak,
restoran olarak kullanıyor burası. Hı hı. Şimdi şey zamanında Sultan 2. Abdülhamit zamanında buraya bir time ball derler. Gemilere telsizle zamanı ve havayı bildiren bir hı. alet konuyor.
Bir haberleşme.
Haberleşme. Böylece Galata Kulesi kuruluşunda bir gözetleme kulesiydi. Hı hı. Osmanlılar zamanında Rasathane'den falan sonra bir yangın kulesi olarak kullanıldı. Sonra tekrar haberleşme ve fener olarak kullanıldı. Sonra tekrar yangın kulesi haline dönüştürüldü ve en çok yangın kulesi olarak kullanıldı. Hı hı. Yakın zamana kadar da burası yangın kulesi olarak.
Şu anda hiçbir şey için kullanılmıyor.
Hayır, şu anda yangın kulesi olarak kullanılmıyor. Çünkü artık bir esprisi kalmadı o tarafta. Hı hı. Bu kulenin bir yani arka taraf biraz daha yüksek. Arka taraf hem ev oldu. Hı hı. Buralara bir nüfuzu yok.
Tabii daha yüksek oldu ondan.
Tabii, bir tek Galata tarafını görüyor. Vaka Galata Kulesi'nden bakıldığı zaman da hava açıksa Evliya Çelebi bunu anlatıyor. Keşiş Dağı görülüyordu diyor. Keşiş Dağı Uludağ'dır.
Uludağ.
Bursa Uludağ'dır. Yani mübalağa değilse. Fakat sonra ben orada çalışanların mesela orada tulumbacı, yangın ağlı şeyi vardı yakın zamana kadar kadrosu. Onların hatıralarını okudum da orada diyor ki güzel havalarda biz diyor Bursa'ya kadar görürüz. Adaları falan görürüz diyor. Güzel havalarda.
Adalar falan görünüyor da mesela ben şeyi okumuştum. İstanbul'dan ayrılan sefirlerin son hatıralarını. Onlar da İstanbul'dan açılmaya başladıkları andan itibaren hava berraksa ki dua ederlermiş. Berrak olsun da
görelim.
Uludağ'ı görelim
diye. Uludağ görülürmüş. Yani ben hiç rastlamadım. Hiç nasip olmadı. Fakat gördük diyenleri okudum. Yani hı. Keşiş Dağı'nı yani Uludağ'ı görürdük diyenleri okudum havanın. Fakat tabii o zamanki İstanbul şimdiki İstanbul değil. O zaman bu kadar kalabalık değil İstanbul. Şehir kalabalıklaştığı zaman şehrin havası değişiyor. Gerek kirlilik gerek rutubet nispeti artıyor. Hı hı. Rutubet ve kirlilik artınca bu beraberinde bazı tabi olumsuzlukları da beraberinde getiriyor.
Görüş kalitesi
görüş düşüyor. Görüş şeysi düşüyor. Onun için mesela İstanbul gibi yerlerde hilali gözetlemek de mümkün değildir.
Şu anda.
Mümkün değildir. Hiç hı hı. bilen de zaten bilmek lazımdır ileri gözetlemek için. Hı hı. Bilen dahi İstanbul gibi yerlerde gözetleyemez. Bu havanın el vermemesi.
Yıldız göremiyoruz ki.
Tabii yıldız görülmez zaten. Evet. Zaten ondan kaynaklanıyor. Hı hı. Yıldız şeyin gözü görülmemesi havanın aşırı rutubeti, kirliliği mani oluyor. Şimdi yani artık öyle Keşiş Dağı'nı falan görmek mümkün değil.
Kuleye boşuna bakmayalım.
Yani çok zor. Bakmayalım. Çok zor. Belki çok net havalarda bilinmez. Galata Kulesi yerden 50 metre 56 metre yükseklikte bir kapısı var güney tarafına açılıyor. Eskiden izinden ancak girilip gezilebiliyordu. Bir zamandır burada bir lokanta var. Ve tamamen turistik mahiyettedir. Üstünde lokantanın olduğu yerde 14 tane büyük pencere var. Bu pencereyle İstanbul'un her tarafını başka bir perspektiften görmek
müthiş
mümkündür.
Müthiş bir panorama
çok
ama.
Güzel, çok güzel. Oranın kendine göre bir havası vardır. Boğaz'ın bu tarafını da görebilir. Halic'i de görebilir. Marmara'yı da görebilir. Yani Galata Kulesi'nin Bayezid Kulesi'ne göre böyle bir değişik hı-hı. avantajı da vardır. 150 basamak var içinde. Bunu göze alanlar tabii yukarı çıkabiliyor. 150 basamak 5 sahanlıkla çıkılıyor. Bunu göze alabilenler, eskiler bir nefeste bunu çıkarlarmış. Şimdi bunu bir nefeste çıkabilecek adam biraz zordur. Buradan İstanbul'un çok güzel bir panoramasını seyretme imkanı bulabilirler.
Tabii İstanbul'un silüeti de özellikle sur içinde olduğu tabii. için çok güzel bir manzara.
Bir de o var tabii. Yani onun için derler ki Üsküdar tarafının seyri iyidir. Evet, öğleden sonra güneş alır ama Üsküdar tarafı çünkü Sarayburnu'nu, o güzelim İstanbul silüetini, camileri, minareleri, kuleleri seyreder. Yani bir de şurası var ki Galata Kulesi, her ne stilde yapılırsa yapılsın İstanbul'un sembollerinden birisi olmuş. O da mühim. Yani kule, umumiyetle kuleler zaten bulundukları yerin Eyfel gibi. Çok amşan bir şey olmadığı halde, çok da yeni yapıldığı halde neredeyse Paris'in sembolü olmuştur.
Galata Kulesi'nde
Galata Kulesi sembolü. Bayezid Kulesi de İstanbul'un, özellikle Galata Kulesi. Çünkü Bayezid Kulesi'nden daha tipik bir mimarisi vardır. Daha antik bir mimarisi vardır. Daha eski diyelim, antik demeyelim çünkü yanlış anlaşılır. Eski mimari. Ondan dolayı daha çok sembol olmaya elverişli.
Daha çok görülebiliyor herhalde. Mesela Bayezid Kulesi'ne gidebilen, içini gezebilen çok az insan
çok
vardır.
Halbuki daha kolaydır.
Evet, ama daha işte, merkezi olmasına rağmen. Üniversitenin bahçesinde kalıyor. Girişi çıkışı zor
evet, güvenlik açısından. Galata Kulesi'nin şöyle bir özelliği var. Yani sahillerde, yani Eminönü, Üsküdar, Galata sahil çok işlek olan yerlerdir. Buralarda gezenler mutlaka Galata Kulesi'ni görürler. Ama Bayezid Kulesi'ni görmek için ile Bayezid'den geçmek lazım. Evet. Sahilden çok iyi gözükmez.
Aramanız gerekir.
Aramak gerekir. Evet. Ondan dolayı da biraz Galata Kulesi'nin daha bir popülaritesi var.
Gelelim Bayezid Kulesi'ne.
Bayezid Kulesi'ne.
Dediğim gibi şimdi İstanbul Üniversitesi'nin bahçesi içinde
bahçesinde
kalmış.
Serasker, eski Serasker Kulesi.
Biz uzun yıllar boyunca hep önünden geçtik ama hep kapalı olduğu için de pek fazla içine girme imkanı
yani
bulamadık.
Yani şöyle, orası itfaiye müdürlüğüne bağlı bir tam bir yangın kulesidir orası. İzinden gezilebiliyor belli katları. Dört katlıdır orası. Alt katı nöbet kulesi izinden gezilebiliyor. Üst katlara çıkartmıyorlar. İzin almak lazım. Fazla da sıcak bakmıyorlar emniyet mülazasıyla. Yani yakın zamana kadar günde 15-20 kişi merak edip gezerdi. Fakat şimdi zannetmiyorum o kadar da kimsenin gezeceğini. Turistler de oranın gezilebileceğini bilmedikleri için böyle bir şeyde bulunmuyorlar.
Evet,
belki de 10-15 kişiden fazla kimsenin çıkması da mümkün değil minare ve taşıma açısından. Çünkü orası ince ve biraz değişik yapısı vardır. Onun için zannediyorum pek de sıcak bakmıyorlar gezilmesine. Bayezid Kulesi, namı diğer Serasker Kulesi, İstanbul'da yangın kulesi maksadıyla yapılan ilk kuledir. Yani yangın maksadı yapılan. Evet, Galata Kulesi daha eski. Ama Bayezid Kulesi bu maksatta yapılmış.
Özel olarak yangınları gözlemek için.
Malum, daha önce de söyledik, İstanbul yangın memleketidir. Pek çok yangında İstanbul perişan olmuş. Bunlardan bir tanesi de 1749 yılında çıkan bir yangın. Bu yangında İstanbul'un eski mahalleleri harap olmuş. Bunun üzerine padişah, bugünkü Bayezid Kulesi'nin olduğu yere değil de onun arkasında Süleymaniye Camii'nin ile Bayezid Kulesi arasında İstanbul Müftülüğü vardır. Oraya Ağ Kapısı derlerdi eskiden. Yeniçeri Ağası orada otururdu. Oraya bir kule yaptırmış tahtadan. Neden oraya yaptırmış? Şimdi Yeniçerilerden bir bölük görevli yangın söndürme ve haber vermeyle.
Bunlar, yani hemen görsünler ve arada zaman kaybolmasın.
Köşklü deniyor. Eskiden emniyet görevleri hep Yeniçeriler tarafından yapılırdı. Yeniçeri bir ordudur ama polis teşkilatı da Yeniçerilerdir. İstanbul'da bulunan Yeniçeriler aynı zamanda polis teşkilatı da görevi yaparlar. Bu kuleyi yaptırıyor padişah. Balyan ailesinden bir Kirkor var, baba Balyan. Ona yaptırıyor, Ermeni mimar. Ama akşam. Daha sonra Sultan 3. Selim'in, özür dilerim, Sultan 3. Mustafa'nın saltanatının ilk yıllarında burası yanıyor. Yanınca buraya tekrar ahşap bir kule yaptırıyor Sultan 3. Mustafa. Yine Balyan ailesine. Bu da Yeniçeri Ocağı kaldırılırken 1826 yılında Yeniçeriler tarafından sabote edilip yakılıyor. Daha sonra Yeniçeri Ocağı kaldırılınca Sultan 2. Mahmut, o sıralarda da Hocapaşa yangını çıkıyor. Yangın çıkınca yangın kulesinin ehemmiyeti bir daha anlaşılıyor. Sultan 2. Mahmut bugünkü Bayezid Kulesi'nin olduğu yere kârgir bir kule yaptırıyor 1829 senesinde. Bugünkü kule Sultan 2. Mahmut yapısıdır. Yine Balyan ailesinden Senekerim yapıyor o Kirkor Balyan'ın oğlu. Balyanlar çok meşhur bir Ermeni ailesidir. İşte Beylerbeyi Sarayı, Ortaköy Camii falan onların eseridir. Usta mimarlar bunlar. Ermeniler zaten yapı ustalığında çok ileridirler. Çok ustadırlar. Üstünde ahşap bir külahı var. Kendisi kârgir. Daha sonra Sultan Mecid zamanında Galata Kulesi tamir edilirken burası da tamir ediliyor. Bu ahşap diyorlar tehlikeli, yanar. Söküyorlar orayı. Üç küçük kat yapıyorlar oraya. İşte en alttaki nöbethanedir, nöbetçi katıdır. Büyük olan yer. Onun üstü işaret katı. Onun üstü sepet katı. Onun üstü sancak katı. Sultanahmet zamanında da oraya bir gönder dikiliyor, sancak dikiliyor ve bayrak asılıyor. O zaman Sultanahmet'ten beri orada bir bayrak asılıyor. Bayezid Kulesi de Galata Kulesi aynı boydadır hemen hemen. 53 metre falandır. Fakat ince olduğu için Galata Kulesi'nden daha yüksek görülür. Öyle bir şeysi var. 180 tane de basamağı var. O da şeye yakındır. 150 basamak öbüründe, 180 basamak. Bunda ahşap basamakları vardır. Şimdi Bayezid Kulesi o zamandan bu zamana yangın kulesi olarak kullanılıyor. Burada eskiden Yeniçeriler zamanında ağ kapısında. Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra burada görevli tulumbacılar vardı. Burada kalırlardı. Burada nöbetleri vardı. Bir ocak, askeri bir, askeriyeden bir ocak. İtfaiyenin temelidir. Bunlar burada kalırlar, burada yatarlar, burada kalkarlar, nöbet tutarlar. Bunlara köşklü denirdi. Yangını bunlar gözetlerlerdi. Hı-hı. Yangın çıktı mı?
Evet.
Kuleden görüyor. Hı-hı. Hemen köşkçülerin ağası vardır. Altta yatar nöbethanede. Ona gelir haber verirlerdi. Ağa bir oğlun oldu derlerdi.
Ha, böyle haber geçiyor.
Veya bir kızın oldu derlerdi.
Kız oğul mu?
Oğlun oldu demek İstanbul'da sur içinde yangın var demek. Kızın oldu demek Galata tarafında veya Üsküdar'da yangın var.
Önem sırası mıdır bu şimdi? Bilmiyorum.
Neyse, öyle demiyorum.
Aşk olsun. Aşk olsun.
Öyle, onlar öyle koymuşlar ismini. Hemen aşağıya haber verilir. Aşağıda da görevli köşkler derhal o mahalleye giderek hem onu haber verirler hem de o mahalleye giderek yangının söndürmesine yardımcı olurlar. Bayezid Kulesi bu bakımdan çok önemlidir. Çünkü yangınların çoğu sur içinde çıktığı için böyle bir ehemmiyeti var.
Oğulları çoktu yani. Abi.
Oğulları çoktur. Hilali gözetleme de gene buradan yapılırdı. Ramazan ayı hilalini, bayram hilalini köşkler gözetlerler, haber verirler ve Ramazan ayı ve bayram ilan edilirdi. Şimdi Bayezid Kulesi'nde yangın görüldü. Fercid Emine sormuştum ben, yangını nasıl ayırıyorsunuz? Her gördüğünüz duman yangın ya bir ot yaktılarsa. Biz de yılların tecrübesi, bir yerde bir duman çıktı mı, bu vapur dumanı mı, ot yığını dumanı mı, soba dumanı mı, yangın dumanı mı çok iyi ayırt ederiz demişti adam. Yani yılların tecrübesi itfaiyeci. Baktığı anda zaten gözetleme işi onun, hemen ayırt ediyor. Yangın nerede ve nasıl bir yangın, ne safhada, hemen onu haber verme.
Yönlendirme açısından son derece önemli bir bilgi.
Tabii.
Bu.
Peki nasıl haber veriyorlar? İlan nasıl yapılıyor? Şimdi iki usul var. Gündüz usulü, gece usulü. Yangın gece çıkmışsa ışık yakılıyor, fener yakılıyor. Kırmızı yakılmışsa İstanbul'da yangın var. Beyaz yakılmışsa Galata tarafında yangın var. Yeşil yakılmışsa Üsküdar tarafında yangın var. Bunu görenler hemen o mahalle halkı teyakkuza geçip yangını keşfedip oraya yardıma giderler.
Zaten çok büyük bölgelerden bahsetmediğimize göre.
Küçük o zamanki İstanbul. 200 bin nüfuslu, 300 bin nüfuslu bir şehirden bahsediyoruz. Küçük bir yer. Yetişmek kolay, nakil kolay. Hemen tulumbacılar tulumbayı alıyorlar. Hangi mahallesi? Oraya yardıma gidiyorlar. Etraf tulumbacılar da yardıma gider. Zaten mahalle tulumbacısı zaten onu bilir. Etraf tulumbacılar da yardıma giderler ona ve yangını bir an evvel söndürmeye bakarlar. Gündüz ise bir, iki, üçüncü kattan sepetler sarkıtılırdı aşağıya. Çengellere asılı sepetler. Dışarıdan bakan ince kulede sepetleri görürdü. Şimdi eğer sağa ve sola ikişer sepet asılmışsa İstanbul yakasında yangın var demekti. Bir tarafa iki yandan birer sepet asılmışsa Galata yakasında yangın var demekti. Bir taraftan bir sepet asılmışsa Üsküdar tarafında yangın var manasına gelirdi.
Böyle.
Sepetleri görenler yangının nerede olduğunu anlardı. Bu usul 1930'lu yıllara kadar devam etti. Yangını bu şekilde haber verme. Artık telefondan hemen. Telefon teşkilatı kurulduğu için telefondan haber veriliyor. Yine o ışık usulü devam ediyor. Bayezid Kulesi'nin bir fonksiyonu da hava raporunu vermektir. Bayezid Kulesi'nde kırmızı ışık yanıyorsa kar yağıyor demektir.
Hala.
Yeşil ışık yanıyorsa yağmur var demektir. Sarı ışık yanıyorsa sis var demektir.
Durumu mu tespit eder?
Hava durumunu. Haber verir. Tespit etmiyor. Yani ona haber geliyor. İstanbul.
Kar yağacak.
Kar yağacak. Onu haber veriyor. Yani kar var.
Yani gelecek zamana.
Tabii. Şu anda olması.
Yani şu anda yağıyorsa zaten yağıyordur.
Haber veriyor. Tabii bu mavi ise hava açık demek. Bunun tabii faydası daha ziyade gemicileridir. Görürlerse eğer havanın durumunu. Fakat halkın da en azından o gün ona bakıp haberdar olması mümkün. Eski İstanbul içinde yaşayanlar eğer sahillerde değilse, sahiller çünkü çukurda kalıyor. Bayezid Kulesi'ni görürler ve havadan haberdar olurlar. Şimdi burada hala faaliyet var Bayezid Kulesi'nde. Buradan bir intihar vakası olmuş tarihte. Onu da orada çalışan birisi anlatmıştı 50'li yıllarda. Birisi geliyor ziyarete. yaşlı sakallı birisi. Gezmeye geldiler zannediyorlar. O ne güzel bir manzara diyor. Böyle bir iki pencereyi geçerken o adam işiyle meşgul adam dürbünüyle. Bir bakıyorlar ki adam yok. Pencereyi açmış kendisini aşağıya atmış.
İntihar mı yoksa?
Yoksa pencereler kapalı. Pencereyi açıp aşağıya atladığını görüyorlar. Buna benzer de Sultan Hamit zamanında veya Sultan Aziz zamanında Galata Kulesi'nden bir Avusturyalı çıkmış ve oradan aşağıya atlamış. Böylece gerek Galata Kulesi'nin gerek Bayezid Kulesi'nin tarihinde birer intihar vukuatı da vardır.
Vukuatlılar yani.
Vukuatlılar.
Küçük bir ara verelim, sonra şeyi merak ediyorum. İstanbul Üniversitesi'nin şimdi bahçesi olan yer daha önce ne olarak kullanılıyordu? Özellikle şimdi rektörlerin yemekhanesi olarak kullanılan giriş kapısının iki yanındaki yapılar neydi? Biraz bunu konuşalım. Özellikle de tarihi ağaçlardan bahsedilir. Onunla da ilgili bilgi alalım Ekrem Bey'den. İstanbul sohbeti devam ediyor. Doçent Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. İstanbul Üniversitesi bahçesi diyoruz biz şimdi ama eskiden adı neydi?
Efendim orası Bizanslar zamanında bir saraydı. Saray yıkılmıştı. Bizans İmparatorluğu artık orada oturamıyordu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u gezdi. Buranın merkezi olduğunu görünce burada bir saray inşa ettirdi. Ve Fatih Sultan Mehmet bu sarayda oturdu.
Beyazıt'ta oturdu.
Evet, yani Beyazıt'ta oturdu. Burası çok eskiden Bizansların ünlü Roma hamamlarının bulunduğu, jimnastik merkezlerinin bulunduğu bir yerdi. Bir nevi terapi merkezi, sağlık merkeziydi Bayezid. Sarayı oraya yaptırdı. Havası yüksek olduğu için tercih etti ve burada yaşadı. Daha sonra Topkapı Sarayı'nın olduğu yerde de Bizans'ın eski bir sarayı vardı. Orası da haraptı. İmparator orada oturmuyordu. Ayasofya'ya, Bab-ı Ali'ye yakınlığı itibariyle padişahlar daha sonra orayı tercih ettiler. Fatih orada bir köşk yaptırmıştı, Çinili köşk. Arada gider gelirdi. Sonra Yavuz Sultan Selim Han arada gitti geldi. Fakat hep eski sarayda oturdular. Sultan II. Bayezid eski sarayda oturdu. Kanuni Sultan Süleyman zamanında hanedan yeni saraya, yani Topkapı Sarayı'na göçtü. Kapısında büyük bir top dururdu. Bayramları ilan ederdi. Ondan dolayı buraya Topkapı Sarayı demişlerdir. Yoksa esas Topkapı sur dışındadır.
Evet, sur dışında.
Ondan dolayı Topkapı denmiştir. Buraya yeni saray derdi halk. Veya resmi evraklar. Halk Topkapı Sarayı diyor. Öbürüne de eski saray dendi. Fakat yıkılmadı orası.
Şimdiki üniversite
olan... Tam üniversitenin olduğu bina. Üniversite binasının olduğu yer. Tam o bina olarak.
Ama çok şey bir yapı o. Saray olmaya çok...
Yoktu ki, şimdi o bina yıkıldı.
Ha,
bu şimdi, yeni bina.
Şimdiki diyorsunuz.
Bu çok sonra yapıldı. Sultan Mecid zamanı yapısıdır.
Nasıldı o bina o zaman?
Bina hakkında bilgimiz yok. Fakat Süheyl Ünver bazı rivayetlerden bir gravür çizmiş. O gravür son derece sade basit bir saray. Yani eğer o saray hakikaten öyleyse... Yani elimizde hiç belgesi yok.
Şey yok mu hiç? Mesela şimdi Fatih Sultan Mehmet Han'ın günlüğünün bulunduğu söyleniyor Topkapı Sarayı'nda. Bilmiyorum, çok az insan inceleme fırsatı bulmuş. Belki siz de inceleyeceksiniz. Orada hiçbir küçük not vesaire ya da başka kaynaklarda nasıl olduğunu dair.
İşte Fatih Devri ile ilgili çok araştırmalar yapıldı. En çok da işte Süheyl Ünver yaptı o araştırmaları. Edirne Sarayı ve eski saray hakkında hususi onun makaleleri ve çalışmaları vardır. O çalışmalar neticesinde elde ettiği iki çizim var. Yani gerek Edirne Sarayı'nın, gerekse eski sarayın, bir de Bursa Sarayı var. Bursa Sarayı'nda gördüm ben. Tarife göre bir resim istilmiş. Ona göre ben çok basit bir saray buldum. Zaten Osmanlı Sarayı mimarisi basittir. Topkapı Sarayı da basittir. Topkapı Sarayı'nın belli yerleri sonradan yapılan ilavelerle, o Lale Devri zamanında yapılan ilavelerle biraz öyle süslü hale getirildi. Eski hali çok süslü değildir. Sadedir. Daha sadedir. Bu sarayın da sade olduğunu zannediyorum. Ve sonradan da yeni ilaveler yapılmadığını tahmin ediyorum şundan dolayı. Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde artık hanedan yeni saraya, yani Topkapı Sarayı'na göçünce burası eski saray adını aldı. Kim yaşardı burada? Ölen padişahın hanımları, kızları, ailesi yeni saraydan eski saraya giderdi. Yani padişah gelir, buraya yerleşir. Bütün eski padişahın kimi varsa kapı halkıyla beraber eski saraya giderler.
Yani artık eski hanedan.
Eski hanedan onlar. Orada yaşarlar. Dolayısıyla epey bir zaman eski sarayda hayat devam etti. Fakat zamanla eski sarayda zamanın padişahı yaşamadığı için burası harap oldu. Çeşitli depremlerle, Bayezid depremlere karşı çok elverişli bir yer değil nedense. Belki işte o altının su mudur nedir bilemiyorum.
Belki de.
Ondan dolayı belki bir problemli bir yer orası. Burası harap oldu. Nedense hanedanın bunalımlı zamanları pek, mesela Mahpeyker Küsem Sultan burada yaşadı. Buraya bir şey yapılamadı. Tamirat yapılamadı. Zamanla harap oldu burası. Eski sarayın olduğu yer. Yeniçeri Ocağı kaldırılınca 1826 yılında, Yeniçeri Ocağı'nın ağasının bulunduğu yer bugün İstanbul Müftülüğü'nün olduğu yerdi. Padişah orayı Şeyhülislam ve kazaskerlere verdi. Orası İstanbul Mahkemesi oldu. Yani eski Yeniçeri Ağası'nın olduğu yer. Şimdi yeni bir ordu kuruluyor. Bu ordunun komuta merkezi, karargahı neresi olacak? İşte eski sarayın yerini Sultan Mahmut bu yeni kurulan ordunun karargahına, yani ser askerliğe verdi. Ser asker bugünkü Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı'dır. Buraya yine Ermeni ustalar tarafından bugünkü İstanbul Üniversitesi binası yapıldı. Bu bina yapıldı. Çok tamiratlar gördü vaka bu bina, ama o binadır. Ve burası o zamandan itibaren, yani 1830'lu yıllardan itibaren, 37'dir zannediyorum oranın yapılışı, 1837'den itibaren hep Harbiye Nezareti olarak faaliyet, yani 100 yıla yakın orası hep seraskerlik, arkasından Harbiye Nezareti oldu. Yani sonraki zamanlarda da Harbiye Nazırı burada yaşardı. Bu yeri orasıydı. Yanda bugün Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin, işte bakın Bayezid Kulesi'nin adı nedir? Serasker Kulesi. Çünkü seraskerlik orası, Genelkurmay Başkanı. Bugün Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin olduğu yer Bekir Ağa bölüğüydü. Orada Harbiye Nezareti'nin destek kıtaları bulunurdu. Bekir Ağa isminde bir tarafından yaptırıldığı için, ilk bölük komutanı o olduğu için oraya Bekir Ağa bölüğü demişler.
Orada askerler mi var?
Askerler yaşardı orada. Bekir Ağa bölüğünün esas ünü oradan gelmez. İttihat ve Terakki zamanında memleket Harbiye Nezareti'nden yönetiliyordu. Harbiye Nazırı kimdi? Enver Paşa. Memleketin hakimi oydu. Muhaliflerini yakalar, getirir. Halbuki memlekette polis teşkilatı var. Yok. Harbiye Nezareti'ne getirilir. Bekir Ağa bölüğünün mahzenlerinde onlar sorgulanırdı. Bekir Ağa bölüğünden geçenlerin çok hatıraları çıkmıştır. Çok muazzam bir yer Bekir Ağa bölüğü. Oraya giren, Allah düşürmesin, oraya giren, yani sağ çıkmışsa sadaka verip kurban kesiyordu. Öyle bir yer Bekir Ağa bölüğü. İddiatçılar çünkü komitacı, yani onlar Balkanlarda yetişmişler. Balkan komitacıları, Bulgarların, Sırpların komitacılığı meşhurdur. Orada yetişmiş bunlar çoğu zaten, o Balkan kökenli. Bu şeyi burada tatbik ettiler ve milletin anasını ağlattılar. O Bekir Ağa bölüğünün namı çok meşhurdur. Sonra orası askeri öğrencilerin yatakhanesi oldu. Arkasında üniversite reformu yapıldıktan sonra 33 yılında orası Siyasal Bilgiler, çok sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne dönüştürüldü. Harbiye Nezareti de üniversite reformundan sonra ve daha önce ve daha sonra İstanbul Üniversitesi Darülfünun. Önce Darülfünun, sonra İstanbul Üniversitesi'nin 33'ten sonra dönüştürüldü. Yani İttihat ve Terakki Hükümeti yıkıldıktan sonra burası üniversiteye verildi. Demek ki 80 senedir üniversitenin elinde.
Peki İstanbul Üniversitesi deyince İstanbul'un fethiyle birlikte tarihlendiriliyor İstanbul Üniversitesi ve hep o kapıyla şekillendiriliyor. Bizim de kafamız hep doğal olarak burası bu kadar zamandır hep üniversite olarak kullanılıyor, intibağı oluşuyor.
Efendim, bizim memleketimizde bir hastalık var. Her şeyi yeniden başlatma hastalığı. Avrupa'da da her şey eskiden başlar. Yani bir insan en yeni 100 yıllık bir evde oturur. Dedeleri de o evde oturmuştur. Bir yere gidersiniz, bir hastaneye, 200 yıllık bir hastanedir. Her şey öyledir. Üniversiteler öyledir. Yani işte İngiltere'nin en meşhur iki üniversitesi vardır. 700-800 yıllıktır. Cambridge ve Oxford. Heidelberg 700 yıllıktır. Paris Üniversitesi 1000 yıllıktır. Hatta Fas'ta, Tunus'ta bile, Mısır'da bile Eser Üniversitesi, Kayruvan, Kurevin Üniversiteleri 700-800 yıllıktır. Diyeceksiniz ki aynen ufak tefek değişikliklerle aynı teşkil devam ediyor. Bizde de tabii Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedince burada bir medrese kurmuş. Buna Fatih Medresesi diyoruz. Medrese
nerede tam yeri?
Bugünkü Fatih Camii'nin olduğu yerdedir. İlkokuldan alır çocuğu, hatta anaokulundan alır çocuğu. Üniversiteyi mezun eder. Üst lisans, yani yüksek lisans üstü eğitim de yaptırır. Yani bu eğitimi de var. Hatta lisans üstü eğitimi yapıldığı tek yer orasıydı. Osmanlı ülkesinde. Birkaç büyük merkez, Kahire belki farklı. Ama mesela lisans üstü eğitim, mesela Bursa'da da yüksek tahsil yapsa biz, her yerde yüksek tahsil olmaz. Konya, Bursa, Kayseri, buralarda yüksek tahsil yapılır. Bağdat'ta, Şam'da. Ama en üst tahsil, yani şimdiki doktora payesi verilen, doktora üstü paye verilen yer lisansüstü burada İstanbul'da yapılıyor. İstanbul'un özelliği bu. Fatih Medresesi ve Süleymaniye iki yerde.
Şimdiki baktığımızda Fatih Camii'nin avlusunda
evet,
gördüğümüz...
Yarısı yıkıldı, yarısı duruyor o medreselerin.
Aşağı doğru muydu?
Aşağı doğru da yukarı doğru. İki gruptu. Caminin aşağısındakilere Akdeniz medreseleri denildi. Bugün Fevzi Paşa Caddesi'nin kenarında bir kısmı kalmış olanlara. Caminin kuzey tarafında kalanlara da Karadeniz medreseleri denildi. O tarafa baktığı için. Onların da bir kısmı kalmış. Yollardan, binalardan falan çoğu yıkılmış. Orası çok muazzam bir medreseydi. Yani talebelerin kalması, bursu, yemeği, içmesi her şey ayarlanmış bir medreseydi. Hı hı. Çok muazzam bir yerdi. Yıkıldı çoğu. Medrese lav edildi, dağıtıldı. Dükkanları, malları yağma edildi. Sonra İstanbul Üniversitesi'nin kapısına 1453 yazıldı. Hı hı. Bir adama gülerler. Siz orayı lav ettiniz. Hiçbir şey benzemiyor. Ne ismi benziyor üniversitenin.
Ne eğitim şekli
benziyor. Yani eskiye ait çocuklar orada ne bulacaklar? Yani bir Cambridge'de gezdiği zaman adam 600 yıllık orada bir hatıra var, bir masa var, bir kapı var. Yani İstanbul Üniversitesi'nde Fatih Sultan Mehmet zamanında hatırlayacak hiçbir şey yok. Ama prestij için o da son zamanlarda oldu. Eski zamanlarda öyle bir iddiaları yoktu. Son zamanlarda globalleşmeyle böyle kökeni
eskiye... Padişehir'in değerli olduğu.
Anlaşılınca tuttuları 1453 yazdılar. Ne o kapı 1453'ten kalmadır? Ne o bina 1453'ten kalmadır? Onlar hep Sultan Mahmut zamanı.
İçeriği 1453.
Ne de İstanbul Üniversitesi bir, yani İstanbul Üniversitesi 1933 tarihini taşır. Yani kapıya 1933 yazmaları lazım. Ondan önce ismi Darülfünun'du. Hadi diyelim ki Darülfünun'u kabul ediyorlarsa 1920 yazmaları lazım. Hadi Darülfünun'un eski kuruluşunu kabul ediyorlarsa 1880 yazmaları lazım. Arada kapandı çünkü. Ama 1453 komik. Zaten o kapının üstünde İnna Fetahna yazıyor. Fetih suresidir. Askeri bir bina oldu oradan belli. Ona kızarlardı zaten eskiden. O yazı niye var? Yani hem ayet olduğu için kızarlardı hem de orada askeri bir çağrışım var diye kızarlardı. Tuğrayı da kaldırmışlardı oradan zaten. Koca Sultan Mahmut Tuğrasını da oradan kanunla kaldırdılar. Fakat kapı buna rağmen İstanbul Üniversitesi'nin sembolü oldu. Paralara bile basıldı. Evet. Çok mühimdir o. Çok ihtişamlı bir kapıdır.
Çok.
Emsaline en çok Paris'te rastladığımız taç kapılardır onlar. Tak bir şey ifade eder, abi de ifade eder. İstanbul Üniversitesi ile ilgili başka belki gerekirse bilgi veririz. Beyazıt Havalisi ile ilgili.
Hatta şey konuşuruz önümüzdeki hafta vaktimiz olursa. Osmanlı coğrafyasında eğitimi konuşalım isterseniz. Bu anlamda işte kimler ders verirdi, bu çok önemli bir şey.
Evet.
Madem ki yüksek lisans ve sonrasındaki sıfatlar İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi'nden şimdiki adıyla evet. geçiyor. O zaman orada kimler ders verirdi? Ben hakikaten merak ediyorum. Çünkü biz İstanbul Üniversitesi'ni biz yine şanslı bir gruptuk ama şimdikiler asistanlar tarafından eğitilip mezun oluyorlar. Biz yine profesör görmüş kişileriz az evet. ya da çok. Onlar ne yazık ki şimdi profesör de göremiyorlar.
Eskiden doçentler dahi derse girmezlerdi. Sadece profesörler ders verirdi. Şeyden önce de tabii böyle. Yani Cumhuriyet öncesi dönemde de medreseler döneminde de böyle.
Efendim birazdan yine birlikte olacağız farklı bir bölümde. Bizden ayrılmayın lütfen. Görüşmek üzere.